Ayrım 14.
İki yanındaki adamlar uzun entariler giymişlerdi ama altlarında Avrupalı gibi takım elbiseleri vardı. Kimilerinin başları örtülüydü. Bakımlı elleri, tırnakları hiçbirinin emekçi olmadığını gösteriyordu. Arapça konuşuyorlardı ama alçak sesle. Sigara içilmiyordu. Sonra seçkin Nesim ayağa kalktı, alışılmış bir yönetim kurulu toplantısı yapan iş bilir birinin soğukkanlılığıyla söze başladı. Çok sakin konuşuyordu. Anladığım kadarıyla onlara son gelişmeler, bazı kişilerin çeşitli komitelere seçilmesi, para fonlarının oluşturulması falan gibi konularda ayrıntılardan söz etti. Belki de hissedarlarla konuşuyordu. Ciddi ciddi dinlediler. Alçak sesle sorulan birkaç soruya Nesim açık, kesin yanıtlar verdi. Sonra, ama hepsi bu kadar değil, bunlar yalnızca ayrıntılar, ulusumuz ve inancımızla ilgili bir şeyler de duymak isteyeceksinizdir. Rahiplerimizin bile söyleyemeyeceği şeyler. Şimdi biraz da hepinizin iyi tanıdığı kardeşim Naruz konuşacak, dedi. Acaba bu Habeş maymununun söyleyecek ne sözü olabilir diye merak ettim. Çok ilginçti. Bitişik hücrenin karanlığından Naruz göründü, sırtında beyaz bir entari vardı, benzi kül gibiydi. Saçlarına yağlı bir biryantin sürmüş, alnına yapıştırmıştı. Sanki izin günü şık giyinmiş bir maden kömürü işçisi gibiydi. Hayır, ütüsüz, beyaz keten cübbeli, korkmuş bir papaza benziyordu. Kocaman ellerini göğsünde birleştirmişti, boğum yerleri sıkmaktan bembeyazdı. Üstünde bir mumun yandığı tahta kürsü gibi bir şeyin başında yerini aldı, yüzünde apaçık yansıyan delice bir korkuyla dinleyicilere baktı. Kollarındaki, omuzlarındaki bütün kasları sıkıyordu. Yere yıkılacak sandım. Kenetlenmiş çenelerini açtı ama hiç ses çıkmadı. Her yanı felç olmuş gibiydi. Dinleyiciler arasında bir kıpırdanma, bir fısıldaşma oldu. Sanki yardım etmek gerekebilirmiş gibi Nesim'in ona kaygıyla baktığını gördüm. Ama Naruz sanki bizim arkamızdaki beyaz duvarların gerisinde geçen ürkünç bir sahneye bakarmış gibi karşıya bakarak sopa gibi dimdik duruyordu. Gerilim hepimizi tedirgin etmişti. Sonra sanki dili şişmiş gibi ya da belli etmemeye çalışarak yumuşak damağını yutuyormuş gibi çok tuhaf bir ağız hareketi yaptı, boğuk bir feryat çıktı. Medet, medet. Bu söz tanrısal gücü yardıma çağırmak için kullanılır. Çöl papazlarının, dervişlerin bazen esrimeye girmeden önce bunu söylediklerini duyarsın. Yüzü oynadı, sonra bir değişme oldu. Sanki birden gövdesine, kaslarına, böğürlerine elektrik akmaya başladı. Sanki onu konuşturan güç, yarı istemsiz bir güçmüş, ona dayanılmaz derecede fiziksel acı veriyormuş gibi o acayip gözlerini deviriyordu. Çok korku verici bir gösteriydi. İlk birkaç dakika ne dediğini hiç anlamadım. Sözcükleri öylesine kötü söylüyordu. Sonra birden o perdeyi de deldi geçti, mum ışığında bir müzik aleti gibi titreşen sesi gücüne kavuştu. Bizim Mısır'ımız, bizim sevgili ülkemiz. Sözcüklerini karamella gibi uzatıyor, neredeyse şarkı gibi söylüyordu. Konuşmasını daha önceden hazırlamadığı belliydi. Bu bir konuşma değil, içinden geldiği gibi söylenen bir yakarıydı. Sarhoşların, halk türkücülerinin ya da öbür dünya ile ilgili kehanetlerde bulunan, şiirler haykırarak cenaze alayının ardından giden ücretli ağıtçıların ağızlarından kendiliğinden dökülen parlak sözler duymuşsunuzdur ya, onlar gibiydi. Onun gücü, onun gerilimi bütün odaya taşıyordu, hepimiz elektriklenmiş gibiydik. Arapçası çok kötü olan ben bile. Sesinin tonu, gürlüğü, sözcüklerinin taşıdığı yatıştırılmış öfke, dokunaklılık hepimizi çarptı. Müzik gibi hepimizi teslim aldı. Anlayıp anlamamış olmak hiç önemli görünmüyordu. Şimdi bile öyle. Aslında söylenenleri özetlemek de olanaksızdı. Nil, yüreklerinizde akan yeşil ırmak, çocuklarını duyuyor. Çocukları ondan geldi, ona dönecekler. Firavunların torunları, Ra'nın çocukları, Aziz Mark'ın dölleri, ışığın doğduğu yeri bulacaklar falan falan. Ara sıra konuşmacı gözlerini kapıyor, kendini engel tanımadan akan sözcüklerin seline bırakıyordu. Bir keresinde köpek gibi gülümseyerek başını geriye attı, gözleri hala kapalıydı, ta en arkadaki dişleri bile görünmüştü. Ne sesti o! Bazen bir kükremeye, bazen bir fısıltıya dönüşüyor, titriyor, türküleşiyor, inliyor, kendiliğinden akıp duruyordu. Birden makineli tüfek gibi sözcükleri fırlatıyor, bazen bal gibi yumuşaklık yuvarlıyordu. Tam anlamıyla büyülenmiştik hepimiz. Ama Nesim'in ilgisini, şaşkınlığını görmek çok tuhaftı. Böyle bir şey hiç beklememiş anlaşılan, çünkü yaprak gibi titriyordu, benzi sapsarıydı. Ara sıra konuşma sanatının etkisiyle kendinden geçtiği oldu, neredeyse içi kabararak gözünden bir damla yaş akıttığını gördüm. Bu konuşma 3 çeyrek saat kadar böylece sürdü. Sonra nedendir bilinmez birden bıçakla kesilmiş gibi durdu. Konuşmacının islimi kesiliverdi. Naruz karşımızda, sanki içindeki bir müziğin gelgitiyle yabancı bir kıyıya atılmış, bir balık gibi soluyarak duruyordu. Bir demir kepengin inişi kadar ani olmuştu bu. Bir daha bozulması olanaksız bir suskunluk. Elleri yeniden kenetlendi. Korkmuş gibi bir inilti çıkararak o sendelemeli yürüyüşüyle dışarı kaçtı. Müthiş bir suskunluk vardı. Bir tiyatro oyuncusunun başarılı bir oyunundan ya da bir orkestranın başarılı bir seslendirmesinden sonra çöken suskunluk gibi. Tohum suskunluğu gibi bir şey. Hani ruhundaki tomurcukların kımıldadığını, kendini bilmenin ışığına doğru yol almaya çabaladığını duyumsarsın ya, öyle. Çok etkilenmiştim. Bitkinlikten ölüyordum, döllenmiştim. Sonunda Nesim ayağa kalkıp belirsiz bir el hareketi yaptı. O da çok yorgundu, yaşlı bir adam gibi yürüyordu. Elimden tutup beni yeniden kiliseye götürdü. Birden zillerin, çanların çılgın velvelesiyle karşılaştık. Şimdi de yerkürenin merkezinden, insanların yaşadığı dünyanın altında, meleklerle şeytanların uğrağı olan yerden, yüzümüze üfleniyormuş gibi görünen büyük tütsü bulutlarının içinden geçiyorduk. Ay ışığına çıktığımızda Nesim, "Hiç bilmiyordum, Naruz'dan böyle bir şey beklemiyordum. Bir vaiz gibiydi. Yalnızca bizim tarihimizden söz etmesini istemiştim. Ama çok iyi başardı doğrusu," dedi. Söyleyecek başka söz bulamıyordu. Anlaşılan aralarında böyle bir büyücünün yaşadığını bilen yokmuş. "Şu kamçılı adama bakın," kendi kendime. Dinsel bir harekatın öncüsü olabilir diye düşündüm. Hurma ağaçlarının arasından geçerken yanımda yürüyen Nesim yorgun ve dalgın görünüyordu. Büyük bir hayretle, "Gerçekten de tam bir vaiz," dedi. "Demek bunun için Tavru görmeye gidiyor. Naruz'un Vadi Natrum yakınlarındaki küçük bir mağarada yaşayan, sonra 3 memeli olduğu söylenen ünlü bir azizeyi görmek için sık sık atla çöle gittiğini anlattı. Hastalıkları iyi etmekle ünlü bir kadın ama ortaya çıkmak istemiyor. Nesim, evde olmadığı zamanlar ya adada balık avlıyordur ya da Taur'un yanındadır. İkisinden birinde," dedi. Çadıra vardığımızda yeni vaizi bir battaniyeye sarılmış yatarken bulduk. Yaralı bir dişi deve gibi acı bir ses çıkararak hıçkırıyordu. Biz içeri girince sustu ama titremesi hemen geçmedi. Utandık, hiçbir şey söylemedik. O gece derin bir suskunluk içinde yataklarımıza girdik. Gerçekten de çok önemli bir deneyim benim için. Bir süre uyuyamadım. Olan biteni zihnimden geçiriyordum. Ertesi sabah şafakta kalktık. Mayıs ayı için çok soğuktu. Çadır kaskatı donmuştu. Güneşin ilk ışıkları göründüğünde biz atların sırtındaydık. Naruz iyice kendine gelmişti. İki parmağının arasında kamçısını fırıldak gibi çeviriyor, çiftlik kahyalarına oyunlar yapıyordu, neşe içindeydi. Nesimse biraz düşünceli, biraz dalgın gibi geldi bana. Uzun yolculuk oldukça sıkıcıydı, başları taçlı palmiyelerin yeniden yükseldiğini görünce çok sevindik. Karm Abu Girk'te kalıp geceyi orada geçirdik. İlkin anneleri ortada yoktu, onu akşam görmeye gitmemizi söylediler. Orada çok tuhaf bir sahneyle karşılaştık. Galiba benim kadar Nesim de buna hazırlıklı değildi. Üçümüz birlikte gül bahçesinden küçük yazlık köşke doğru yürürken annesi elinde bir fenerle kapıya çıktı. "Evet, çocuklar nasıl geçti bakalım?" dedi. Bunun üzerine Naruz diz çöktü, kollarını ona uzattı. Nesim'le ben şaşkın şaşkın bakıyorduk. Annesi gelip kollarını at gibi horuldayan, hıçkıran, aynı zamanda da uzaklaşmamız için bize işaret eden köylüye doladı. Nesim'in hemen gül bahçesine sıvıştığını görünce çok sevindim. Ben de arkasına takıldım. Çok içten bir şaşkınlıkla, "Bu yepyeni bir Naruz. Onun böyle yetenekleri olduğunu hiç bilmiyordum," diye yavaş sesle söyleniyordu. Daha sonra Naruz son derece büyük bir neşeyle eve döndü. Birlikte kağıt oynadık, arak içtik. Bana sonra Münih'te yaptırdığı tabancayı övünerek gösterdi. Suyun altında ağır bir zıpkın fırlatan havalı bir tüfek. Bu yeni sualtı balıkçılığı yöntemini bana uzun uzun anlattı. Çok heyecanlı bir oyuna benziyordu. Bir hafta sonu onunla birlikte balık avı yaptığı adaya gidip şansımı denemeliydim. Şu anda Vaiz gitmiş, onun yerine Bön, küçük oğul gelmişti. "Üf, ben gittikten sonra sana yararlı olabilir" düşüncesiyle dikkat çekici bütün ayrıntıları yazmaya çalışıyorum. Canını sıktıysa özür dilerim. Kente geri dönerken yolda Nesim'le uzun uzun konuştum. Kafamda açıklanmamış hiçbir şey kalmadı. Kıpti topluluğunun siyasal açıdan bize çok yararlı olabileceği kanısına vardım. Meskeleyn'e bunu doğru dürüst anlatabilirsem onun da kabul edeceğini düşünüyordum. Büyük umutlar. Böylece satranç tahtasını yeniden buna göre düzenlemek üzere sevinerek Kahire'ye döndüm. İyi haberlerimi iletmek için Maskeley'ni görmeye gittim. Beni nasıl afallattı bilemezsin. Öfkeden yüzü sözcüğün tam anlamıyla bembeyaz kesildi. Burnu sıkılmış gibi oldu, kulakları tazı kulağı gibi bir parmak geriye kaydı. Sesi ve gözleri değişmemişti. "Yani sen araştırma konusu olan kişinin ta kendisine danışarak gizli bir rapor doldurmaya çalıştığını mı söylemek istiyorsun bana? Böyle bir şey haber almanın bütün temel kurallarına aykırıdır. Gerçeği gizlemek için uydurulmuş bir öykünün tek sözcüğüne bile inanmak olası mıdır? Ömrümde böyle bir şey duymadım. Sen Savunma Bakanlığı'nın belgesini bile bile geciktir, benim haberleri değerlendiren örgütüme çamur at, bizim işimizi bilmediğimizi söyle. Bu tür bir azarın gerisini bilirsin. Ben öfkelenmeye başladım, soğuk bir sesle, "Ben bu işi 15 yıldır yapıyorum," dedi. "Bu işte silah kokusu, yıkıcılık kokusu aldığımı söylemeliyim. Sen benim haber kaynaklarıma güvenmiyorsun. Bence seninkiler de komik. Neden belgeleri Mısırlılara teslim etmiyorsun? Onlar kendileri araştırsınlar." Kuşkusuz bunu yapamazdım, o da biliyordu. Daha sonra Savunma Bakanlığı'ndan Londra'da bulunan protesto edilmesini istediğini, düzeltme istemesi için Errol'a da yazacağını söyledi. Kuşkusuz bunların hepsi beklenirdi ama bu kez ben onu başka bir yerden yakaladım. "Bak," dedim, "senin bütün haber kaynaklarını gördüm. Hepsi Arap. Arap oldukları için de güvenilir olmaktan uzak. Efendi efendi anlaşmaya ne dersin? Aceleye gerek yok. Osmaniler konusunu hiç acele etmeden araştırabiliriz. Ama yeni haber kaynakları bulmaya ne dersin? İngiliz. Yorumlar yine birbirini tutarsa sana söz veriyorum, ben bu işten vazgeçip bütün sözlerimi geri alacağım. Yoksa sonuna kadar savaşacağımı bilesin. Senin düşündüğün haber kaynakları hangileri?" Mısır polis örgütünde Arapça konuşan, söz konusu kişileri tanıyan birkaç İngiliz var. Neden onları kullanmıyoruz? Uzun uzun bana baktı. Ama onlar da en az Araplar kadar sahtekar. Nimrod gizli haberleri basına satıyor. Globe gizli haberler için ona ayda 20 İngiliz lirası pay akçesi ödüyor. Başkaları vardır. Allah için var. Onları bir görseydin. Peki Darley var. Seni bu kadar kaygılandıran toplantılara o gidiyor işte. Neden ondan yardım istemiyorsun? Bu tür kişileri içimize alarak örgütümün onurunu zedelemek istemem. Değmez. Güvenilir bir yol değil. Öyleyse neden ayrı bir şebeke kurmuyorsun? Bırak Telford kursun. Özellikle bu kişiler için. Asıl örgüte onları hiç karıştırmazsın. Bunu kesinlikle yapabilirsin. Yavaş yavaş gözlerini bana indirdi. İstersem yaparım diye onayladı. Bizi bir yere götüreceğine inansaydım ama götürmez. Peki neden denemiyorsun? Bir büyükelçi gelip ikimizin arasında hakemlik edinceye kadar senin buradaki durumun karışık. Bu belgeyi verdiğimi, bu insanların hepsinin temizlendiğini düşün. Peki ne olmuş? Bunlar benim düşündüğüm gibi bu bölgedeki İngiliz siyasetine yararlı olacak kişilerse Mısırlıların onları daha tomurcukken koparmalarına izin verdiği için kimse sana teşekkür etmeyecektir. Gerçekten de durum bu olursa sen... Bu konuyu düşünürüm. Hiç düşüneceği falan yoktu. Anlıyordum ama düşünmüş galiba. Fikrini değiştirdi. Ertesi günü telefon edip benim dediğim gibi yapacağını söyledi. Ama ön yargısız. Aramızdaki savaş bitmemişti. Belki de senin buraya atandığını duydu. Dost olduğumuzu da biliyordu. Bilmiyorum. Üf, sana söyleyeceklerim hemen hemen bu kadar. Gerisini buraya gelince kendin görürsün. Kural dışı, çapraşık, çok biçimli, dolambaçlı, kaypak, karanlık, kapalı, çatallı ya da düpedüz sapıkça ne varsa hepsi burada var. Ben gittikten sonra sen burada güle güle otur. İlk elçilik görevinde çok başarılı olacağını biliyorum. Belki de bu bilgileri öğrendiğine hiç pişman olmayacaksın. Dostun Ludwig van Persewarden. Montoli bu belgeyi büyük bir özenle inceledi. Mektubun havası can sıkıcı, verilen bilgilerde biraz rahatsız ediciydi. Ama her elçilikte böyle bölünmeler olurdu. Kişisel rahatsızlıklar, aykırı görüşler hep ortaya çıkardı. Bir an için acaba Persewarden'ın istediği yer değişikliğinin yapılmasına izin versem mi diye düşündü. Ama bu düşünceye baskın çıkan bir başkası onu caydırdı. İpleri elinde tutmak istiyorsa bu evrede kararsızlık göstermemeliydi. Hatta Kenilworth'a karşı bile. Olayların kendi geleceğinin çevresinde kesin biçimlerini almasını beklerken bu kuş görünümün ortasında gezinip duruyordu. Sonunda Persewarden'a çok düşünülmüş, birkaç kez yeniden kaleme alınmış, gecikmeli bir notu diplomatik postayla gönderdi. Sevgili P. İlginç verilerle dolu mektubun için teşekkür ederim. Oraya kendim gelmeden herhangi bir karara varmam olanaksız. Olaylar konusunda ön yargıya kapılmak istemiyorum. Ama seni bir yıl daha elçilikte tutmaya kararımı şimdiden verdim. Disiplin konusuna sizin Kancelarya'dakilerin gösterdiklerini sandığım titizlikten daha fazlasının gösterilmesini isteyeceğim. Orada kalmak düşüncesi senin pek hoşuna gitmese de benden yardımlarını esirgemeyeceğini umarım. Bu konuda yapılacak çok şey var, ayrılmadan karar vermem gereken çok şey. Dostun David Montoli. Arka çıkma ve eleştiri dozunu iyi ayarladığını düşünüyordu. Ama kuşkusuz Persewarden onun yanında çalışacağını aklına getirseydi bile ciddilikten uzak bir mektup yazmazdı. Gene de meslek yaşamına doğru bir biçim vermek istiyorsa en baştan başlaması gerekmez miydi? Ama maskeleyini başka yere sürüp Persewarden'ı birinci siyasal danışmanlığa terfi ettirme kararını kafasında şimdiden almıştı. Gene de içinde hafif bir tedirginlik vardı. Ama yola gelmez dostundan bir kart alınca gülümsemeden edemedi. "Sevgili büyükelçim," diyordu. "Haberlere üzüldüm. Burada o yüksek etonlulardan sürüyle var. İçlerinden birini seçebilirdiniz. Her neyse, hizmetinizdeyim." 6. Bölüm. Uçak alçaldı, yavaş yavaş yere menekşe renkli akşam karanlığına doğru inmeye başladı. Rüzgarın oyguladığı tek düze kum tepecikleriyle kahverengi çöl yerini deltanın bellekte kalmış kabartma bir haritasına bıraktı. Boz renkli ırmağın uyuşuk kıvrımları tam uçağın altındaydı, ırmağın üstünde küçük küçük noktalara benzeyen tekneler geziniyordu. Issız haliçler, kum setler, kuşlarla balıkların gizlendikleri kıyı gerisinin boş, insansız bölgeleri. Ara sıra ırmak bir bambu dalı gibi ikiye ayrılıyor, üstünde incir ağaçları, minaresi, kurumaya yüz tutmuş hurma ağaçları olan bir adanın çevresini dolanıyordu. Sıcak hava, seraplar, ıslak sessizlik yüklü dümdüz, bitkin bir doğa parçasında derin kırışıklıklar oluşturan hurma ağaçlarının tüy gibi bir yumuşaklığı vardı. Boz renkli suyun kalın sınır çizgileriyle çevrelenmiş zift gibi bataklık dilimleri arasında şurada burada işlenmiş toprak parçaları sanki kareli yünlüden eski bir atkının büyük emeklerle örülüp onarılmış yerlerine benziyorlardı. Şurada burada el boğumu gibi fırlamış pembe kireç taşları vardı. Uçağın küçük kamerası korkunç sıcaktı. Montolive üniformasının içinde sıcaktan pişiyordu. Terziler bütün ustalıklarını döktürmüşlerdi. Eldiven gibi oturuyordu üstüne ama ağırlığına ne demeli? Tam bir boks eldiveni. Haşlanıyordu. Terlerin göğsüne aktığını duyumsadı, gıdıklanıyordu. Birbirine karışan sevinç ve kaygı mide bulantısına dönüştü. Uçak mı tutmuştu yoksa ömründe ilk kez? Sakın ha, elden geçmiş bu şık, fiyakalı şapkanın içine kusmak rezil bir şey olurdu. 5 dakika sonra inmiş olacağız. Bu sözler bir bloknot kağıdının üzerine karalanmıştı. İyi, iyi. Başını makine gibi salladı, müzikli, komedi nesnesine benzeyen o şapkayla yüzünü yelpazelemekte olduğunu fark etti. Neyse canım, kendisine yakışıyordu. Yakışıklılığını bir aynada görünce çok şaşırdı. Yavaşça daire çizerek indiler. Leylak rengi alacakaranlık onları karşılamak için yükselmişti. Sanki bütün Mısır bir mürekkep kuyusunun içine bir tül gibi iniyordu. Kum savruntularının altın renkli fırıldaklarının arasından minerallerin sivri tepeleri, ünlü türbelerin kuleleri göründü. Mukuattam tepeleri pembeydi, tırnak gibi sedefli. Kendisini resmen karşılamakla görevli üst yöneticiler havaalanında öbek öbek toplanmışlardı. İki yanda karılarıyla birlikte kendi personeli duruyordu. Hepsi sanki bir bahçe toplantısına gelir gibi şapkalar, eldivenler giymişlerdi. Gene de herkes bol bol ter döküyordu, hem de sel gibi. Montolive parlak ayakkabılarının altında terra firmayı yani kara toprağı duyumsadı, rahat bir soluk aldı. Toprak neredeyse uçaktan daha sıcaktı ama mide bulantısı geçmişti. El sıkışmak için kararsızca öne ilerledi. Bu üniformayı giydikten sonra artık her şeyin değişmiş olduğunu anladı. Yalnızlık duygusu yüzüne bir şamar gibi indi. Çünkü büyükelçi sıfatı kendisine saygı gösteren sıradan insanlarla dostluğa artık izin vermiyordu.